Ayrım 28.
Lowell, Sheldon'a Dante derslerinin yakında tekrar başlayacağını söyleyerek onu yolcu ettikten sonra hemen çalışma odasına geri döndü. Ama kapı hafifçe tekrar çalındı. "Öf Sheldon, dersler yakında başlayacak dedim ya." Lowell öfkeyle kapıyı açtı. Karşısında Doktor Holmes duruyordu. Çok heyecanlı gibiydi. "Holmes!" Lowell öyle şen bir kahkaha attı ki Longfellow koşarak geldi. "Kulübe geri döndün Wendell. Seni nasıl özlemiştik." Lowell çalışma odasındakilere seslendi. "Holmes döndü." "Sadece dönmekle kalmadım dostlar," dedi Holmes içeri girerken. "Sanırım katilin yerini de biliyorum."
14.
Longfellow'un dikdörtgen kütüphanesi, General Washington için ideal bir karargah ve daha sonraki yıllarda Bayan Craig için hoş bir balo salonu olmuştu. Şimdi ise Longfellow, Lowell, Fields ve Nicholas Ray cilalı masanın etrafına oturmuş, çevrelerinde turlayan Holmes'u dinliyorlardı. "Kafam çok hızlı işlediğinden dağınık konuşacağım. Sizden tek istediğim kararınızı vermeden önce beni sonuna kadar dinlemeniz." Bunu özellikle Lowell'a söylediğini Lowell dışında herkes anlamıştı. "Dante'nin bize en başından beri gerçekleri söylediğine inanıyorum. Cehenneme girmeden hemen önceki hislerini anlatır ya, korkudan titremektedir. E iyo sol filan der. Sen nasıl çevirmiştin Longfellow?" "Kendimi yapayalnız savaşa hazırlamıştım. Hem yolla hem de acıyla savaşmaya. Şaşmaz hafızam şimdi izimi sürecek." "Evet," dedi Holmes gururla, kendi çevirisinin de buna benzer olduğunu anımsayarak. Şimdi yetenekleriyle böbürlenmesinin sırası değildi ama Longfellow'un çevirisini nasıl bulacağını merak etti. "Şair için iki cepheli bir savaş, bir guerra bu. Birincisi, cehenneme inmenin fiziksel zorluklarıyla karşılaşacak. Ayrıca sonradan deneyimlerini hatırlayıp şiire dökmesi gerekecek. Zihnim Dante'nin imgeleriyle dolu." Dikkatle dinleyen Nicholas Ray not defterini açtı. "Dante, savaşın fiziksel yönünü yabancı değildi memur bey," dedi Lowell. "25'indeyken, yani mavili askerlerimizin çocuğuyla yaşıtken, Campaldino'da da Guelflerin savında savaşmıştı. Yine aynı sene Caprano'da savaştı. Dante, cehennemde oradaki korkunç işkenceleri tasvir etmek için savaş deneyimlerinden yararlanır. Dante, rakibi Ghibellineler tarafından değil, Guelfler arasındaki bir hiziplik yüzünden sürgün edilmişti. Floransa'nın iç savaşlar sonrasındaki hali, Dante'nin cehennem imgesine ve bağışlanma arayışına ilham kaynaklığı etmiştir," dedi Holmes. "Lucifer'in, en yüce meleğin Tanrı'ya başkaldırdığını ve Adem'den itibaren tüm kötülüklerin kaynağı haline geldiğini de unutmayın. Lucifer'in dünyaya fiziksel olarak düşmesiyle açılan çukur, Dante'nin keşfettiği cehennemdir. Yani şeytanı savaş yaratmıştır. Cehennemi guerra, yani savaş yaratmıştır. Dante kullandığı sözcükleri asla öylesine seçmez. Bence elimizdeki kanıtlar tek bir hipoteze meydan veriyor. Aradığımız katil bir savaş gazisi. Bir asker. Yüce Divan Başkanı, nüfuzlu bir üniteryan vaiz, zengin bir tüccar," dedi Lowell. "Yenilmiş bir konfederasyon askeri Yankee sistemimizden öç almak istiyor. Tabii ya, ne aptalız." "Dante politik yaftalardan hep uzak durmuştur," dedi Longfellow. "Belki de en çok kızdığı insanlarsa onunla aynı görüşleri paylaşan ama sorumluluklarını yerine getirmemiş kişiler hainlerdir. Bir kuzeyli asker de böyle düşünebilir. Unutmayın ki Lucifer'imiz işlediği her cinayette Boston'u avcunun içi gibi bildiğini sergiledi." "Evet," dedi Holmes sabırsızca. "Bu yüzden sıradan bir asker değil. Billy Young gibi biri olduğunu düşünüyorum. Sokaklarda, çarşıda, pazarda hala ordu üniformalarını giyen askerlerimizi düşünün. Onları görünce genellikle şaşırırım. Evine dönmüş ama hala asker kıyafeti giyiyor. Neden? Şimdi kimin için savaşıyor?" "Ama bu teorin Cinayete dair bulgularımızla örtüşüyor mu Wendell diye sordu Fields. Bence tamamen örtüşüyor. Jenison'ın öldürüşüyle başlayalım. Bu açıdan baktığımda cinayet aletinin ne olduğunu hemen tahmin edebiliyorum. Ray başıyla onayladı. Bir süvari kılıcı. Evet dedi Holmes. Tam o yaraları açacak türden bir kılıç. Şimdi bu kılıcı kullanmayı kimler öğrenir? Askerler. Ayrıca cinayet mahalline bakalım. Warren Kalesi. Orada kalmış, belki de eğitim görmüş bir asker orayı avcunun içi gibi bilir. Dahası da var. Profesör Agassiz'in dediğine göre yargıç Healy'yi yiyen Hominivorox kurtçukları Massachusetts dışından gelmişler. Sıcak ve bataklık bir yerden. Belki de güney bataklıklarına giden bir asker tarafından hatıra olsun diye getirilmişlerdi. Küçük Wendell'da savaş meydanlarından sinek ve kurtçuk eksik olmadığını, bir gün ya da gece boyu yatan binlerce yaralının başına üşüştüklerini söyledi. Kurtçuklar bazı yaralılara zarar vermezmiş dedi Ray. Bazılarını ise öldürür, cerrahları aciz bırakırlarmış. İşte onlar Hominivorox. Gerçi ordu cerrahları onları arı sanır. Bu kurtçukların yaralılar üstündeki etkisini bilen biri onları güneyden getirip Healy'in üstünde kullandı diye devam etti Holmes. Lucifer'imizin iri yarı yargıç Healy'yi ta nehir kıyısına kadar taşıyabilmesine şaşmıştık. Ama bir asker savaşta yaralı arkadaşlarını kaç kez taşımıştır kim bilir. Hem de hiç düşünmeden. Lucifer'in Rahip Talbot'ı kolayca yendiğini ve koca Jenison'ı hiç zorlamadan doğradığını da biliyoruz. Olayı çözdün galiba Holmes diye bağırdı Lovell. Açıl susam açıl. Holmes devam etti. Bütün cinayetler kuşatmalara katılmış. Tuzak kurmayı ve öldürmeyi bilen, savaş yaralarını ve acılarını bilen biri tarafından işlendi. Ama niye bir kuzeyli kendi halkını hedef alsın ki? Niye Boston'u hedef alsın diye sordu Fields. Birilerinin şeytanın avukatı rolünü oynaması gerektiğini hissetmişti. Biz kazandık. Kazananlar her zaman haklıdır. O savaş psikolojik açıdan devrimden sonra yapılan en karmaşık savaştı dedi Nicholas Ray. Kızılderililerle ve Meksikalılarla yaptığımız savaşlar gibi değildi diye ekledi Longfellow. Onların fetihten pek farkı yoktu. Niye savaştıklarını merak eden askerlere kuzeyin onuru için, köle bir halkı özgürleştirmek için, evrene adil bir düzen getirmek için savaştıkları söylendi. Ama o askerler evlerine dönünce ne gördüler? Onlara adi tüfekler ve üniformalar satan tacirlerin şimdi sokaklarımızda otomobillerle gezdiğini ve Beacon tepesindeki bahçesi meşeli konaklarda refah içinde yaşadıklarını. Yurdundan sürgün edilmiş olan Dante dedi Lowell, cehennemi kendi şehrinin halkıyla doldurdu. Hatta oraya akrabalarını bile koydu. Savaştan sonra geride onları şevklendirmek için okuduğumuz şiirlerden ve kanlı üniformalardan başka hiçbir şeyi olmayan bir sürü asker kaldı. Bunlar tıpkı Dante gibi eski hayatlarından koparılmış, sürgüne gönderilmişlerdi. Yalnızdılar. Bir düşünün, bu cinayetler savaştan hemen sonra başlamadı mı? Savaş biteli henüz birkaç ay oldu. Evet, durum netleşiyor galiba beyler. Savaşın gerekçesi soyut bir ahlaki sebepti. Oysa askerler oldukça somut cephelerde savaştılar. Alaylara, bölüklere, taburlara ayrılarak. Dante'nin şiiri de akıcı ve nettir. Neredeyse bir savaş şiiridir. Ayağa kalkıp Holmes'a sarıldı. Bu ilham Tanrı'dan geldi azizim Wendell. Odadaki herkes zafer hissine kapılmıştı. Herkes Longfellow'un başıyla onaylamasını bekliyordu. Longfellow bunu hafifçe gülümsemekle yaptı. Holmes'u alkışlayalım diye haykırdı Lowell. İyi alkışlayın ha dedi Holmes. Şakacıktan kibirli bir ifade takınarak. Augustus Manning sekreterinin masasının üstüne oturmuş, parmaklarıyla masanın kenarına vuruyordu. Simon Kemp görüşme talebime hala cevap vermedi mi? Manning'in sekreteri başını salladı. Hayır efendim. Marlborough otelinden de ayrılmış, adres bırakmadan. Manning öfkeden deliye döndü. O, Pinkerton dedektifine pek güvenmese de dolandırıcı çıkacağını tahmin etmemişti. Bir polisin gelip Lowell hakkında sorular sorması, sonra da Dante hakkında araştırma yapsın diye para verdiğim Pinkerton dedektiflerinin ansızın benimle teması kesmesi tuhaf değil mi sence de? Sekreter yanıt vermedi ama yanıt beklediğini görünce kaygıyla kafasını sallayıp onayladı. Manning dönüp Harvard'ın koridorunu gösteren pencereye baktı. Lowell'ın bu işte parmağı var bence. Lowell'ın Dante sınıfına kimler yazılmıştı? Crisp, bir daha saysana. Edward Sheldon'la Pliny Mead, değil mi? Sekreter yanıtı bulmak için bir kağıt yanını karıştırdı. Edward Sheldon'la Pliny Mead, kesinlikle. Pliny Mead iyi bir öğrenci dedi Manning geri sakalını düzelterek. Öyleydi efendim ama son sıralamada düştü. Manning dönüp ilgiyle ona baktı. Evet, sınıfta 20 puan geriledi diye açıkladı sekreter. Bunu kanıtlayan belgeleri bulup gururla sergiledi. Birdenbire düşüverdi Doktor Manning. Görünüşe bakılırsa en büyük sebebi Profesör Lowell'ın ona geçen dönemki Fransızca dersinden verdiği not. Manning belgeleri sekreterinin elinden alıp okudu. Bay Mead çok ayıp etmiş dedi kendi kendine gülümseyerek. Çok çok ayıp etmiş. Boston'da akşamüstü J.T. Fields, John Codman Robes'un avukatlık bürosunu aradı. Kardeşi isyan savaşında ölmüş olan Robes, bu savaşı uzmanlık dalı haline getirmişti. Gerçek bir uzman olduğundan Fields'ın sorularını yanıtlamakta zorlanmadı. Askerlere hizmet veren çok sayıda yardım kuruluşunun ismini saydı. Bunlardan bazıları kiliselerde, bazıları ise terk edilmiş binalarda ve depolarda fakir ya da gündelik hayata dönmekte zorlanan gazilere yardım ediyordu. Sorunlu askerleri bulmak için ideal yerlerdi. Ne yazık ki isimlerinin doğru dürüst kaydı tutulmaz dedi Robes görüşmenin sonunda. O zavallılar kendileri istemedikçe bulunamazlar Bay Fields. Fields hızlı adımlarla Tremont sokağındaydı. Köşe başına doğru yürüdü, haftalardır işini ihmal ediyordu. Dümenden biraz daha uzak kalırsa geminin karaya oturacağından korkmaya başlamıştı. Bay Fields, kim o? Fields durup gerileyerek dar bir ara sokağın girişine döndü. Bana mı seslendiniz? Sokağın loşluğu yüzünden konuşanın yüzünü göremiyordu. Yavaşça sokağa girdi, burnuna lağım kokusu geldi. Evet Bay Fields, iri yarı adam gölgelerin arasından çıkıp koca kafasındaki şapkayı çıkardı. Simon Kemp'ti. Pinkerton dedektifi. Sırıtıyordu. Bu sefer yanında eli tüfekli profesör arkadaşın yok ha? Kemp, bu ne cüret? Sana gitmen için fazlasıyla para verdim. Defol. Evet, verdin sahiden. Açıkçası bu davayı pek önemsemiyordum. Ama sen ve arkadaşın beni meraklandırdınız. Profesör Lowell'ın edebiyat dersi hakkında araştırma yapmayayım diye altın verdiğinize göre sizin için epey önemli bir mesele olsa gerek. Ama ne? Profesör Lowell'ın beni sanki Lincoln'ı vuran benmişim gibi sorguya çekmesinin sebebi ne olabilir diye merak ettim. Senin gibi biri edebiyatçıların neye değer verdiğini asla anlayamaz dedi Fields huzursuzca. Bu bizim işimiz. Ama anlıyorum. Artık anlıyorum. Doktor Manning denen o cüceyle ilgili bir şey hatırladım. Bir polisin kendisine Profesör Lowell'ın Dante dersleriyle ilgili sorular sorduğunu söylemişti. Çok heyecanlıydı. Sonra düşündüm. Boston polisi son zamanlarda neyle uğraşıyor diye. Tabii ki cinayetlerle. Fields paniğini belli etmemeye çalıştı. Gitmem gereken randevularım var Bay Kemp. Kemp tatlı tatlı gülümsedi. Sonra Pliny Mead denen o çocuğun Dante'nin şiiri hakkında söylediklerini anımsayıverdim. Korkunç, iğrenç cezalardan bahsettiğini söyleyip durmuştu. Birden her şey gözümde netleşmeye başladı. Sizin Bay Mead'i arayıp bazı sorular sordum Bay Fields dedi sevinçle öne eğilerek. Sırrınızı biliyorum. Saçmalıyorsun Kem. Ne diyorsun anlamıyorum diye bağırdı Fields. Dante kulübünün sırrını biliyorum Fields. O cinayetlerin sırrını bildiğinizi biliyorum. Toz olmam için bana para vermenizin sebebi buydu. Alçakça pis bir iftira bu. Fields ara sokaktan çıkmaya başladı. Öyleyse ben de polise giderim dedi Kemp istifini bozmadan. Sonra da gazetecilere. Bu arada yolda Harvard'a uğrayıp Doktor Manning'le de görüşürüm. Zaten son zamanlarda beni çağırıp duruyor. Bakalım bütün bunlara ne diyecekler. Fields dönüp Kemp'e dik dik baktı. Bildiğini söylediğin şeyleri cidden biliyorsan cinayetleri bizim işlemediğimizi ve seni de öldürmeyeceğimizi nereden biliyorsun Kemp? Kemp gülümsedi. İyi bir blöf Fields ama sizler kalem adamlarısınız. Dünyanın doğası değişene kadar öyle kalacaksınız. Fields durup yutkundu, etrafa bakındı. Tanık bulunmadığından emin olmak için. Bizi rahat bırakmak için ne istiyorsun Kemp? Başlangıç olarak $3,000. Tam 15 gün sonra dedi Kemp. Asla! Bilgi verenlere vaat edilen asıl ödüller çok daha yüksek Bay Fields. Belki Burnden'in bütün bunlarla bir ilgisi yoktu. O adamları kim öldürdü bilmiyorum. Bilmek de istemiyorum ama. Size gelip Dante hakkında sorular sorduğumda bana gitmem için para verdiğinizi ve tuzağa düşürüp üstüme silah doğrulttuğunuzu öğrenen jüri üyeleri neler düşünür acaba? Fields ansızın Kemp'in bunu Lowell'un tüfeği karşısındaki korkaklığının acısını çıkarmak için yaptığını fark etti. Küçük pis bir böceksin sen dedi kendini tutamayarak. Kemp buna aldırmamış gibiydi. Ama güvenilir bir böceğim. Pazarlığımıza sadık kaldığınız sürece. Böceklerin bile ödemesi gereken borçlar olabilir Bay Fields. Fields 2 hafta sonra Kemp ile aynı yerde buluşmayı kabul etti. Bu haberi arkadaşlarına verdi. Dante kulübü üyeleri ilk şoku atlattıktan sonra Kemp'in niyetini değiştiremeyeceklerine karar verdiler. Boşuna uğraşmayalım dedi Holmes. Ona 10 altın verdiniz bile. Bu çok kötü oldu. Artık sürekli para ister. Fields herifin açgözlülük damarını kabarttı dedi Lowell. Herhangi bir meblağın sırlarını koruyacağına emin olamazlardı. Hem Longfellow Dante'yi ya da kendilerini korumak için rüşvet vermelerine asla razı olmazdı. Dante de para ödeyerek sürgünden kurtulabilecekken reddetmişti. Onca yüzyıldan sonra hala öfkesini muhafaza eden bir mektup yazmıştı. Kemp'i unutmaya karar verdiler. Ellerindeki vakayla ilgili araştırmalarını sürdürmeli, eski askerleri araştırmalıydılar. O gece Ray'in ordu emeklilik fonundan ödünç aldığı kayıtları inceleyip askerlere yardım eden pek çok hayır kurumunu ziyaret ettiler. Fields o gece eve ancak 1'de dönebildi. Annie Fields çok kaygılanmıştı. Fields ön hole girerken her gün evine gönderdiği çiçeklerin hol sehpasında vazosuz bir halde durduğunu gördü. Buketlerden en güzelini seçip aldı, Annie'yi misafir odasında buldu. Mavi kadife kanepede oturmuş, edebi olaylar ve ilginç insanlara dair izlenimler dergisine yazı yazıyordu. Seni ne kadar az görüyorum tatlım. Annie başını kaldırıp bakmadı. Güzel ağzını büzmüş somurtuyordu. Sümbül renkli saçını kulaklarının arkasına atmıştı. Böyle gitmeyecek. Söz veriyorum. Bu yaz hiç çalışmayacağım. Her akşam Manchester'a gideceğiz. Osgood ortağım olacak. Kıvama geldi sayılır. O gün bayram ederiz. Anne başını diğer tarafa çevirip gözlerini gri kilime dikti. Sorumluluklarım var biliyorum ama kendimi ev işleriyle tüketiyorum. Ama karşılığında seni göremiyorum bile. Ders çalışmaya ya da okumaya bile doğru dürüst zaman ayıramaz oldum. Catherine yine hastalandı. Bu yüzden çamaşırcı kadın yukarıda üst kat hizmetçisiyle birlikte aynı yatakta. Eve döndüm tatlım dedi Fields. Hayır dönmedin. Alt kat hizmetçisinden Fields'ın ceketini ve şapkasını aldı ve Fields'e uzattı. Tatlım, Fields'ın suratı asıldı. Annie sabahlığına sıkıca sarılıp üst kat merdivenine yöneldi. 1 saat önce köşe başından bir çocuk geldi. Çok telaşlıydı. Seni sordu. Gecenin bu vaktinde mi? Hemen oraya gitmeliymişsin. Polisten önce gelmeni istiyorlar. Fields, Annie'nin peşinden üst kata çıkmak istiyordu ama hemen Tremont sokağındaki iş yerine gitti. Başkatibi J.R. Osgood arka odadaydı. Sekreter Cecilia Imory rahat bir koltuğa oturmuş, hıçkıra hıçkıra ağlıyor ve yüzünü gizliyordu. Gece hademesi Dan T. odada sessizce oturmuş, kanlı dudağına bir bez bastırıyordu. Neler oluyor? Bayan Emery'e ne oldu diye sordu Fields. Osgood, Fields'ı isterikleşmiş kızdan uzaklaştırdı. Samuel Tickner. Osgood uygun sözcükleri bulmak için duraksadı. Tickner, Bayan Emery'i masanın arkasında öpmek istedi. Bayan Emery karşı koydu, bağırarak durmasını söyledi. Bay Teal müdahale etti, korkarım Bay Tickner'a kaba kuvvetle durdurmak zorunda kaldı. Fields bir sandalye çekip müşfik bir sesle Cecilia Emery'i sorguladı. Rahatça konuşabilirsin güzelim diye söz verdi. Bayan Emery ağlamayı kesmeye çalıştı. Çok üzgünüm Bay Fields, bu işe ihtiyacım var. Bana dedi ki söylediğini yapmazsam o William Tickner'ın oğlu onu yakında ortak yapacağınızı elini dudaklarına bastırdı. Ağzından çıkacak korkunç kelimeleri engellemek istercesine onu ittin mi diye sordu Fields usulca. Cecilia başıyla onayladı. Çok güçlü bir adam Bay Teal, Tanrı'ya şükür o vardı. Bay Tickner ne zamandır size böyle davranıyor Bayan Emery diye sordu Fields. 3 aydır dedi Cecilia hıçkırarak. Neredeyse işe alındığı zamandan beriydi. Ama Tanrı şahidimdir ki asla yapmak istemedim Bay Fields. İnanın ki istemedim. Fields kızın eline pat pat vurup babacan bir edayla sevgili Bayan Emery beni dinleyin dedi. Kimsesiz olduğunuz için bunu görmezden gelecek ve işinizde kalmanıza göz yumacağım. Cecilia başıyla teşekkür ederek Fields'in boynuna sarıldı. Fields ayağa kalktı. Nerede o diye sordu Ozgu'da. Öfkeden köpürüyordu. Bir insanın güveni ancak bu kadar istismar edilebilirdi. Yan odada sizi bekliyor Bay Fields. Bayan Emery'nin söylediklerini inkar ediyor.